Merhabalar. Geçen hafta bilim dünyasını çalkalayan ve aslında basına da yansıyan bir gelişme oldu. Bir yapay zeka sistemi, biyolojinin önemli problemlerinden biri olan protein katlanma problemi çözümünde beklenmedik bir başarı gösterdi. Bu başarı da Google'ın 2014'te satın aldığı DeepMind şirketinin bir yapay zeka sistemiydi. Bu gelişme aslında 1994'ten beri her 2 yılda bir yapılan bir yarışma sırasında gerçekleşti. Ve bu yarışmanın hikayesi de aslında oldukça ilginç. Şimdi bugün bu meseleleri konuşmak için hem yarışmayı hem bu büyük gelişmeyi konuşmak için Ezgi Karaca ile birlikteyiz. Ezgi, İzmir Biyotip ve Genom Merkezi'nde araştırma grup lideri, 9 Eylül Üniversitesi'nin öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü sahibi. Hoş geldin Ezgi.
Hoş bulduk, merhaba.
Ezgi, şunu da söylemem lazım. Bu yarışmada hakemlik yaptı, bu tarihi yarışmada. O yüzden bize yarışmanın perde arkasıyla ilgili de bir şeyler paylaşacak. Şimdi önce birazcık problemin bilimsel altyapısından bahsedelim. İşte protein katlanması dediğimiz şey nedir? Neden önemlidir? Katlanan nedir ve bunu tahmin etmek neden önemlidir? Bize biraz anlatır mısın lütfen?
Tabii ki şimdi biraz geniş bir perspektiften anlatmaya çalışayım bu konuya yabancı olanları daha aşina yapma adına. Şimdi bilindiği gibi artık bu herkes tarafından bilinen bir şey. Genomumuzda, vücudumuzda olacak olayların bilgisi kodlu. Ve bu genomun içerisinde kodlu olan bilginin bir parçası da, büyük bir parçası da aslında vücuttaki işlevleri yerine getirecek protein makinalarının, yani işte böyle küçük nano makinalar gibi düşünebiliriz. O makinaların nasıl bir sekansı olmasına dair bir bilgi kodlu. Yani bu genomun içerisinde genom bilgisini biz belirli bir şifre içerisinde, işte dört kodlu bir şekilde, dört değişkenli bir şekilde bir şifre var. Bunu deşifre ettiğimizde, bu deşifre ettiğimiz şeylerin bir kısmında da vücuttaki olayları yönlendiren, bu işlevleri gerçekleştiren moleküllerin kodunun olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu kodu ilk değerlendirdiğimiz zaman bu kod lineer bir kod. Proteinler, protein dediğimiz yani protein molekülleri 20 tane amino asitten oluşabiliyor ve bunların farklı kimyasal değişime uğrar, farklı formları da olabilir. Bu 20 tane amino asit genomda baktığımız zaman örnek veriyorum işte bizim vücudumuzdaki enerjiyi sentezleyecek makinenin içerisindeki bir parça. Bakıyoruz genomda onun sekansına işte bu 20 amino asit, işte birinci amino asit, beşinci, yedinci, sekizinci vesaire belirli bir mantık içerisinde dizilmiş. Bu dizinin biz daha sonra formu gerçekleştirecek, yani işlemi gerçekleştirecek proteinin yapısına nasıl döndüğünü anlamamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl bileceğiz? Bunu bilmemizin en temel yolu tabii ki bunu deneyle anlamak olur. Yani bu birinci yapıdan, bu genomdaki sekans yapısından işlevini gerçekleştirecek bir yapıya dönüşmesini nasıl yönlendireceğini deneyle anlamaya çalışabiliriz. Ancak deneysel olarak bu anlaması çok zor bir problem. Deneysel olarak anlaması zor bir problem olduğu için yani deney tekniklerinin limitlerini aşıyor. O zaman şöyle bir fikir ortaya çıktı, çıkıyor diyeyim daha doğrusu 30 yıl önce yaklaşık. Biz bunu bilgisayarda kodlayarak anlayabilir miyiz? Yani işte biz amino asit sekansından başlayacağız. O amino asit sekansından giderek aşağıya kadar neler oluyorsa biz o proteinin katlanmış 3 boyutlu halini tahmin edeceğiz. Edeceğiz, bu amaç bu, ama edebilir miyiz? Yaklaşık 30 yıldır bu soruya cevap aranıyor ve bu sorunun cevaplandığı düşünüldüğü için şu anda geçtiğimiz pazartesi günü dünyanın en önemli bilimsel dergilerinde, hatta Bloomberg'de bile bununla ilgili bir haber çıktı. Türkiye'de de haberler çıktığını gördüm. Gerçekten büyük bir aşamaydı bizim alanımız için. O yüzden de heyecanlıyız. Yani hepimiz için heyecanlı bir dönem.
Çok güzel. Yani neden bu kadar zor peki? Yani nasıl çözmeye çalışıyorlar bu problemi? Ve bu arada tabii biraz da herhalde hesaplamalı yapısal biyoloji, yani senin alanından da bahsetmelisin. Nedir? Biraz bize anlatabilir misin?
Şimdi aslında şöyle çok bir benzetmeyle anlatmaya çalışayım elimden geldiğince. Çok basit herhangi bir makine ele alalım. Mesela filtre kahve makinesi olabilir. Az önce kahve yaptığım için aklımda ilk kalan şey. Kahve makinesine baktığımız zaman işte filtre konulacak bir yeri var. Ondan sonra altında bir şeylerin işte kahvenin aktığı bir işte çaydanlık üstü gibi bir şey var. Vesaire işte suyu ısıtan kısım var. Şimdi biz bunu parçalara ayırdığımız zaman bu filtre kahve makinesini her parçasının kendine göre bir şekli var. Ve bu şeklin bir anlamı var. Mesela filtreyi koyduğumuz yer koni gibi. Neden? Çünkü suyu bir şekilde toplayıp daha sonra süzmesi gerekiyor. Altında işte o damlamasını engelleyen bir şey var vesaire bunun gibi. Şimdi aslında bunu hayal etmek hiç ama hücrenin içerisine baktığımız zaman aynen bu filtre kahve makinesi gibi şekli fonksiyonunu anlatan küçük küçük nano boyutta 10 üzeri eksi 10 metre boyutunda moleküler makineler var. Bu moleküler makineler protein parçacıklarından, yani protein dediğim işte bu toz içtiğimiz protein gibi değil de aslında bilimsel kullanımıyla bunu söylüyorum. Yani bu 20 tane amino asidin kullanıldığı ve belirli bir forma gelen, belirli bir bu şekli olan moleküller diyeyim, büyük moleküller diyeyim. Bunlar bir araya geliyor ve aynı kahve makinesindeki gibi bir araya geliyor ve bir fonksiyon gösteriyor. İşi bittiği zaman da hücre içerisinde parçalanma işte mesela makinemiz eksildi, eskidi, geri dönüşüme veririz, tamire veririz, birine veririz. Aynı şekilde bir şekilde parçalanıyor ve yok oluyor. Bizim kendi alanımızda yani hesaplamalı yapısal biyoloji dediğimiz alanda hesaplamalı kısmını atayım aslında yapısal biyoloji dediğimiz alanda biz bu formun yani bu formu görebiliyoruz. Bu formun fonksiyonu nasıl anlattığını bize anlamaya çalışıyoruz. Bizim temelde yaptığımız şey bu. Şimdi bu formu anlamak aslında böyle anlattığım zaman hani neden bu zor olsun ki gibi bir düşünce yaratabilir ama bu formu anlamak çok zor. Neden zor? Çünkü biz aslında birincil diziden yani amino asit sekans dizisinden bu forma geçmesini sağlayan proteinin bu forma geçmesini sağlayan fiziksel güçlerin tanımını tam olarak yapamıyoruz. Yani şu andaki bilimin geldiği noktada biz bu bir fizik fenomenini %100 çok doğru bir şekilde açıklayamıyoruz. Açıklayamadığımız için de birinci sekansta o üç boyutlu forma yani o koniye nasıl geliyor bilmiyoruz. Bu bizim için bir soru işareti. Bu birinci şey yani bizim yeterli bir fiziksel bilgimiz olmaması.
Evet,
Evet,
ama
pardon.
bir tane bir form oluşuyor bundan, değil mi? Yani bir işte bir sekans varsa elinde, bundan bir tek form oluşabiliyor ki tahmin edebildiğimize göre herhalde bir stabil olarak olan bir formu var.
Proteinlerin çoğunun tek bir formu var ve onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama biyolojik dünya gerçekten çok karmaşık. Yani bizim anlayabildiğimiz kısma kendi şu andaki haliyle çok karmaşık. Çoğunun tek formu var. Yani bunu söylememin sebebi de tamamen hani bilimsel doğru bir şey söylemek için söylüyorum. Kafada karıştırmak istemem ama bir de bir yandan mesela bukalemon protein dediğimiz proteinler de var. Bunlar mesela kendi yaşam zamanları içerisinde farklı formlar alabilir. Ama burada tahminini hedeflediğimiz proteinler bu proteinler değildir. Tahminini hedeflediğimiz proteinler aynen dediğin gibi tek bir formu sentezlendiğinden itibaren tek bir formu olduğunu düşündüğümüz proteinlerdir. Çünkü öteki türlü farklı durumları teki tahmin etmek zaten çok zor. Farklı durumları tahmin etmek neredeyse imkansız olacaktır.
Çok güzel. Bununla ilgili herhalde şimdi yarışmayı da anlatacaksın ama ondan önce ilk zamanlarda bu yapay zeka meselesi sonralarda herhalde devreye giriyor. Ondan önce nasıl çözmeye çalışıyorlardı bu problemi?
Şimdi ondan önce bilinen fiziksel fenomen bilgileriyle çözmeye çalışıldı bu problemi. Mesela örnek vereyim. İşte yirmi amino asitlerin hepsinin bir özelliği var. Mesela diyelim ki işte bir amino asit suyla temas etmeyi sevmez. Sudan kaçar. Başka bir amino asit net bir artı yükü vardır. Mıknatısın bir ucu gibi eksi yüklü öbür amino asiti çekmek ister. Bu tarz özellikleri olan bu amino asitleri biz aslında bir formül kodlayarak, bilgisayar içine bir formül kodlayarak şunları söyleyerek katlamaya çalıştık yıllarca. Dedik ki, ha tamam o zaman sudan kaçanlar bir araya gelsin. Suyu sevenler dışarı dönsün. İşte yükleri birbirine zıt olanlar mıknatıs gibi birbirini çeksin. Biz bu bilgileri kodlayarak çözmeye çalıştık. Ancak fiziksel fenomen dediğim gibi yani fenomeni tam olarak anlayamadığımız için aslında teknik olarak bizim bilgisayara kodladığımız şey de hep basit bir seviyede kaldı. Bu kötü anlamında değil. Bazen basit modeller çok doğru şeylere de bizi götürebilir. Hani gürültüden uzaklaştığımız için. Ancak bu problemi çözmeye yeterli karmaşıklıkta olmadı bu basitlik. Dolayısıyla uzun seneler ileri gidildi ama bir platoya erişildi ve o platoya erişildiği yerde yapay zeka resime girdi ve olayın rengi tamamen değişti.
Güzel. Şimdi o zaman AlphaFold'un yani bu işte DeepMind'ın sisteminin ne yaptığını biraz nasıl bir çözüm yaklaşımı var? Onu biraz anlatır mısın?
Şimdi bu yaklaşık yani son geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde bizim alanımızda şöyle bir gelişme oldu. Bu protein yapıları veya işte protein kompleks yapıları, moleküler makine yapıları bunlar hiç belirlenemeyen şeyler değil. Yapıların bazılarını biz deneyle anlayabiliyoruz, görüyoruz. Sadece o yapıya nasıl gittiğini anlayamıyoruz. Bu yapıların hepsi aslında bildiğimiz 3 boyutlu koordinat. Bu koordinatın içinde ne var? Atomların birbirlerine olan uzaklıkları var. Sonuçta bir amino asitin içerisinde karbon var, oksijen var vesaire. Ve biz hani bunu şöyle şunu biliyoruz deneycilerin bize verdiği şey işte şu amino asitler şöyle uzayda şu kadar yakındır bunlar bu kadar yakındır yani böyle bir işte inşaat mühendisinin veya bir mimarın yapının iskeletine baktığı gibi biz de protein moleküllerinin ve komplekslerin iskeletine açık bu şekilde bakabiliyoruz ve tüm bu koordinat bilgisi bu alanda bizim çalışma alanımız çok yıllardır ileri bir noktada açık bilim konusunda. Tüm bu koordinat bilgileri, bütün dünyada toplanan koordinat bilgileri, bütün dünyanın erişebildiği merkezi bir veri bankasında toplanıyor. Ve buradan bütün araştırmacılar buna erişebiliyor. Tabii şey, özel şirketlerin yayınlamayı tercih etmediği yapılar dışında. Bunlar hani akademisyenlerden bahsediyorum, akademik alandan bahsediyorum. Ve burada bizim herhangi birisinin, benim başka bu alanda çalışan insanların yaptığı şey, ilgili bir protein varsa ilgilendiğimiz bakıyoruz hemen o veri bankasına orada var mı? Koordinatlarını indirebiliyor muyuz? Yapıyı inceleyebiliyor muyuz? Şimdi AlphaFold'un yaptığı şey bu geçtiğimiz 30-40 yılda birikmiş olan bütün bu bilgiyi tarayıp öğrenecek bir algoritma geliştirmiş olması. Bir yapay zeka algoritması geliştirmiş olması. Yani en nihayetinde bu yaklaşımın bugün çıkmış olmasının bir sebebi var. 15 yıl önce çıkmamış olmasının bir sebebi var. Çünkü yapısal biyolojide de teknoloji ilerledi ve son 10 yılda yapı belirleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte çok daha fazla yapı da elimizde olmaya başladı. Hı hı. Çok daha fazla koordinat
deneysel
da elimizde
olarak,
olmaya
değil mi?
Başladı.
Yani deneysel olarak
evet.
yapılan evet.
Evet, evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu o zaman bir yapay zeka problemi olarak bunu değerlendirdiğimizde bu aslında bir örüntü belirleme problemine dönüşüyor. Yani o kadar çok bilgi var ki bununla ilgili. Nasıl buraya gelindiğimizi bilmesek de bu bilgiyi makineye tanıtırsak biz, bütün şey mantık o zaten. Bu bilgiyi biz makineye tanıtırsak amino asit sekans dizisi bilgisiyle birlikte o zaman sekans dizisiyle formun yani fonksiyonun yani şeklin nasıl bir ilişkisi olduğunu makineye öğretip daha sonra bu şekilde yeni sekansları verdiğimizde bunu tahmin etmesini sağlayabiliriz. Bu AlphaFold'un yaptığı şey bu ve özellikle son yıllarda bunun olabilme sebebi de yine akademik camianın çalışıp didinerek bir yere koymuş olduğu bilgi ve bunun açık veri bankası bankaları tarafından paylaşılması.
Çok güzel. Şimdi bu noktada bence yarışmayı biraz anlatmalısın. Çünkü bu işte açık veri ve bu paylaşımcı yaklaşımla oluşan bir yarışma bu anladığım kadarıyla. O da çok ilginç. Biraz onu
evet.
Anlat.
Şimdi bu protein katlanmasını yani proteinin birincil amino asit sekansından bu üçüncül yapı diye teknik olarak böyle isimlendiriliyor. Birincil yapı amino asit yapısı, üçüncül yapı üç boyutlu yapısı yani fonksiyonunu anladığımız, formunu anladığımız yapı. Bu ikisinin arasındaki geçişi tahmin eden algoritmalar hani ufak ufak çıkmaya başlıyor. Ama bir fikir oluşuyor komünitede. Bu algoritmaları doğruluğunu bir nasıl anlayacağız? Nasıl performans gösterdiğini nasıl anlayacağız? Nasıl güveneceğiz yani? İkincisi bu alanı ileriye nasıl daha taşıyabiliriz? Yani en nihayetinde bir rekabet olduğu zaman hani insanın doğası bir şekilde öyle. Rekabet ortamı olduğu zaman yayın bazlı değil farklı bir platformda bir rekabet ortamı olduğu zaman bütün gruplar hani biraz daha onu geçeyim diye belki normalde atacaklarına daha büyük adımlar atmaya çalışacak gibi bir düşünceyle bundan yaklaşık 27-28 yıl önce böyle bir konsorsiyum kurmuşlar ve tamamen 3-4 akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu bir şey. Bunun adı da CASP. Bu işte protein katlanması tahmin etme deneyi diye çevirebiliriz kısaltılmış halini. Bunu bir deney olarak görüyorlar. Yani hesaplamalı bir alan da olsa yine de bu sonuçta bir deney. Neden deney? Şöyle bir organizasyon düşünüyorlar ve yıllardır da bunu takip ediyorlar. Örnek veriyorum, ben bir yapısal biyoloğum, deneyle bir proteinin yapısını çözdüm. Bunu bu bahsettiğim açık veri bankasına koymadan önce ben diyorum ki bunu, bu yarışmanın organizatörlerine gidiyorum. Alın diyorum, bunu siz komünitenizi ileriye taşımak için kullanın. Ben siz bunu kullandıktan sonra bunu yayın olarak çıkartacağım ve bu veri bankasına koyacağım. Bu organizatörler de bu yapıları topluyorlar ve bir anons yapıyorlar. İşte bir şey, duyuru yapıyorlar. Ve diyorlar ki işte bizim elimizde işte şu kadar protein var. Örnek veriyorum, 15 tane protein tahmin edilecek. Kimler bu tahmin raunduna katılmak ister? Dünyanın her yerinden bu konuyla ilgili bilgisayar programı geliştiren kişiler ve bunlar genelde de bilgisayarcılar oldu hep. Bu geçmişte de, günümüzde de şu anda onların attığı bir adımla ileriye taşındı. Bu yarışmaya katılanlar, kaydolanlara proteinin birinci sekansı, amino asit sekansı veriliyor. Ondan sonra işte bir süre geçiyor, 3-4 hafta süre geçiyor ve bu 3-4 haftalık süre içerisinde çok da stresli ve meşakkatli bir dönem katılanlar için aslında. En sonunda diyorlar ki işte bize en iyi tahmin ettiğiniz her hedef, her problem için en iyi tahmin ettiğini düşündüğünüz 5 tane çözümü gönderin. Daha sonra bu 5 tane çözüm bütün şeyler için, sorular için toparlanıyor. En sonunda da bir konferans düzenleniyor ve konferansta yapıların ne olduğu, sonuçlar ve grupların nasıl performans gösterdiği açıklanıyor. Aslında bizim bu haberleri geçtiğimiz pazartesi duymamızın bir sebebi var. Çünkü 14. rounduydu. 14. roundun, KASP'ın 14. roundunun ilk günüydü pazartesi. Ve o ilk günde bütün her şey açıklandığı için onunla birlikte aslında bir anda bütün dünyada aynı gün haber olmuş oldu. Böyle bir organizasyon.
Ya evet, çok çok güzel bir organizasyon. Yani üniversitelerin bir araya gelmesiyle herhalde ilk başta yapmış ve fonu nereden alıyorlar? Yani fonu var mı?
Fonu bugüne kadar NIH'den, yani Amerika'nın bizde TÜSEB'i diyebilirim. Oradaki Sağlık Enstitüsü Başkanlığı gibi belki çevirmek doğru olacaktır. Ne kadar dönemlik fon aldıklarını bilmiyorum ama tahminim hani 3-4 senedir yenilenen bir şeydir. Ve bugüne kadar da önemini demek ki düzgün ve doğru bir şekilde aktarabilmişler ve karşı tarafta da bunun bir karşılığı olmuş ki bugüne kadar hep fonlanarak devam etmişler. Fonsuz en azından devletin fonlamadığı bir dönem yaşamamışlar diyeyim.
Peki AlphaFold yani kaç tane örneği yapısını tahmin etti?
AlphaFold bu roundda, şimdi tam rakamını söyle.
Aşağı yukarı yani.
35 gibi olması lazım.
Yani bayağı bir.
30-40 arasında.
Hepsinde de aynı performansı gösteriyor yani.
Çoğunda aynı performansı gösterdi. %90'ında, 85-90'ında aynı performansı gösterdi.
Çok güzel. Şimdi bir şey soracağım. Bu yani derin öğrenme yöntemleriyle bu işi yapıyor. İşte bir sürü örneğe bakıp dediğin gibi, işte daha önce anlattığın gibi öğreniyor. Ondan sonra da bize bir şey tahmin ediyor. Ve derin öğrenme şeylerinde benim de anladığım kadarıyla altında yatan işte fiziksel şeyler hakkında, yani nasıl kendisi bir şey tahmin ediyor ama nasıl tahmin ettiğini, nasıl düşündüğünü aslında bize söyleyemiyor. Dolayısıyla bir fiziksel şeyler hakkında bir şey söyleyemiyor bize. İşte bu senin söylediğin tam bilmediğimiz konular hakkında. Şimdi burada bir ümit var mı? Yani bize bir şeyler, ne bileyim, bu yapay zeka sistemleri bir şeyler söyleyecek mi acaba bize, en azından gelecekte?
Şimdi bu şeyde KAS konferansında önce bir şey de söyleyeyim. Yapay zeka benim uzmanlık alanım değil ama bizim alanımız içine çok girmeye başladığı için ben de tabii elimden geldiğince takip etmeye ve anlamaya çalışıyorum. O yüzden bunu tabii bir uzman çok daha ayrıntılı yanıtlayabilir ama bizim alanımız için söyleyebileceğim şey, konferansta bu AlphaFold'u geliştiren DeepMind şirketinin CEO'su son gün bir konuşma yaptı. Ve bu yaptığı konuşmada şey dedi, işte soru sordular en sonunda, kaç katmanlı bir öğrenme algoritması kurdunuz dediler. İşte o da 50 katmanlı bir algoritma olduğunu söyledi. Şimdi tabii her katmanda bambaşka bir şey oluyor. Yani orada bir noktada bizim kendimize sormamız gereken soru, bu katmanlarda farklı şeyler oluyor ve biz bunu anlayamıyoruz diye aslında ne olduğunu anlayamıyor muyuz gerçekten? Yani biraz da bizim dimağımızı aşan bir örüntü var orada ama bu bir örüntü tanımı olmadığını gösterir. Burada yani bence böyle felsefik bir soru var. Ama onun yanında geçtiğimiz sefer bu AlphaFold'un ikinci katılımı, ilk katıldığı zaman yalnızca bu bahsettiğim işte koordinatları kullanmış, başka bir şey kullanmamış. Bu sefer ama söyledikleri şey, CEO'sunun da söylediği şey, bu bahsettiğim işte örnek veriyorum, sudan kaçma, işte artı eksinin birbirini çekmesi gibi fenomenleri de kodların içine koyduklarını söylediler. Ama kod şu anda henüz açık olmadığı için tabii ne aşamada ne kullandıklarını bilemiyoruz. Dolayısıyla önceki versiyona göre fiziksel bir şeyi anlatma adına biraz daha fazla bu sefer bilgi olabilir.
Güzel.
Ama bu yine bizim algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz gibi yani önce şu oldu, sonra şu oldu, sonra şu oldu gibi sıralı bir fiziksel fenomen bize söylemeyecektir. Ama buradan yine bir şey öğrenemiyoruz, öğrenemeyeceğiz demek o da hani çok büyük bir iddia olur. Onu aslında birazcık zaman gösterecek bize.
Çok güzel. Şimdi bu başarı ne getirecek? Biraz onu konuşalım. Ve daha nelere yapmaktan uzağız? Yani belki ikisini birden ele alabilirsin.
Bu başarı bize çok yani bilimsel olarak ve bu yaygın bir şekilde uygulanabilir hale geldiği zaman geleceğini varsayarak tamamen bu perspektiften konuşursam bize şunu getirecek. Şimdi bizim aslında temelde yapıyı anlamak istememizin iki sebebi var. Yani yapısal biyolojiyle ilgilenen herkesin. Bilgisayar mühendisi, biyolog, kimyacı, fizikçi önemli değil. İki hedef, iki sebebi var. Birincisi merak. Nasıl katılıyor? Ne oluyor? Bu fonksiyon ne yapıyor? İşte örnek veriyorum aynı enzim artı 90 derecede yaşayan bir organizmada da var. İşte eksi 90 derecede yaşayan bir organizmada da var. Bizde de var. Bakıyoruz yapısı aynı. Ya bu nasıl olabilir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Birincisi bu. İkincisi de tabii ki bu herkesi, toplumu, insanlığı ve bütün hani yaşadığımız ekosistemi ilgilendiren kısım. Yapıyı anladığımız zaman hastalıklara çözüm bulabilme hızımızın çok aşırı artacak olduğunu düşünmeliyiz. Neden düşünüyoruz bunu? Örnek veriyorum. Bunu Defne ile röportaja başlamadan önce Defne bu örneği verdi. O yüzden o örneğin üzerinden gideceğim. Örnek veriyorum işte şu anda koronavirüse karşı pek çok farklı strateji geliştiriliyor. Onunla savaşmak için. Onlardan bir tanesi de koronavirüs proteininin hedefini, insandaki hedefini nasıl tanıdığını yapı olarak anlamak ve anladıktan sonra onu bloke edecek bir inhibitör. Yani o etkileşimi tamamen kesecek bir inhibitör geliştirmek. Bu mesela yapıyı anlamamızın bize getireceği birinci ve en önemli, işte dediğim gibi sağlık açısından en önemli implikasyonudur. Onun dışında başka pek çok şey de var. Örnek veriyorum işte bir kanserde diyelim ki bir mutasyon olduğu için kanser olunduğundan bahsediliyor. Acaba bu mutasyonun etkisini, proteinlerin nasıl etkileştiğini, formunu ve fonksiyonlarını anlayarak anlayabilir miyiz? Anlayıp bunu geri çevirebilir miyiz? Veya çok daha ilginç bir alan şu anda aynı şekilde yapay zekanın girmesiyle birlikte başka bir boyuta taşınmak üzere. Yeni protein tasarımı mesela hiç doğada olmayan bir proteini biz bilinen amino asit paternlerini kararak, karıştırarak yeni bir protein önerebilir miyiz? Örnek veriyorum işte bu sizin çamaşır makinesinde yıkadığımız işte leke sökücünün içinde olabilir. Onu parçalayacak bir enzim yapılabilir 90 dereceye dayanıklı. Veyahut da bambaşka bir şey yapılabilir. Mesela arabanız belki kendi kendini yıkayacak. Veya başka yani teknolojik tamamen mühendislik uygulamaları için de kullanılabilir. Buna giden yolda katlanmayı tahmin edebiliyor olmak. Tüm bunlar hep deneyle yapılıyordu yıllardır. Artık bunu belki şu anda değil ama işte 10 sene içerisinde bir tık uzaklığına getirebilmek tamamen yepyeni şeylerin, yepyeni bilimsel alanların, teknolojik alanların kapısını açacak. Ve bir hastalığın tedavisini bulmak ve çözümünü bulmak için 15 yıl beklemeyeceğiz belki de 5 yıl bekleyeceğiz. Tabii ben iyimser bir insanım ve biraz da onun etkisiyle iyimser konuşuyor olabilirim. Ama bu kadar etkisi olduğunu da hani insanların önemini anlaması açısından söylemek isterim.
Çok güzel. Şimdi biraz da perde arkasını konuşalım. Yani o da çok ilginç. Şimdi yarışmayı kazanan sistem DeepMind şirketi tarafından yapılıyor. Benim anladığım işte Google 2014'te DeepMind'ı alıyor mu ya da işte
Satın almış. Evet.
evet satın alıyor. Ve işte bu DeepMind'ı kuranlar da aslında akademiden gelen kişiler diye gördüm. Fakat yani bir şekilde Google gibi dev bir teknoloji firmasının şey altına giriyorlar ve bir şekilde bir ticari kaygı var bu işin altında muhtemelen. Şimdi bu kadar açık kaynaktan bahsettik. Açık bilim, işte büyük paylaşım, işte ve bütün bu verinin çok güzel bir şekilde paylaşılıyor olması ve o veriden, yani o paylaşılan açık veriden böyle bir çıktı çıkıyor ve şimdi ne olacak bu şeye? Yani değil mi? En
Evet.
önemli soru herhalde bu. Başka ne gibi sorular var ve bunu biliyor muyuz? Yani ne olacağını biliyor muyuz? Önce oradan başlayalım istersen. Sonra da başka ne gibi perde arkası şeyleri var, tartışmaları var. Biraz onlardan bahsedelim.
Kulis
Kulis dedikoduları, evet.
dedikoduları. Şimdi aslında konferansın ana teması, ana tartışma odağı buydu. Bir, nasıl yaptılar? İki, açacaklar mı? Şimdi bu yani bu yarışma bu kadar yıldır devam ediyor ve bu yarışmaya katılan 30-40 tane program var. Bu 30-40 tane program ne demek? Dünya çapında 30-40 tane araştırma grubu bu 2 senede bir bütün kaynaklarını bu yarışmaya ayırıyor. Bu yarışmada başarılı olmaya çalışıyor demek. Kimisi en tepe içerisinde bir o birinci oluyor, bir o birinci oluyor ama kimisi de aşağılarda olmasına rağmen asla bırakmıyor sıralamada ve devamlı olarak katılmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey, nasıl diyeyim, komüniteye bir katkı sağlamak için çok önemli bir çaba aslında. Tabii bu kadar senedir bu şekilde katılan insanların, hani birincilik için yarışan insanların dahi geride kalması, öncelikle bu katılan insanlarda tabii büyük bir endişe, moral bozukluğu. Yani bundan sonra ne olacak? Biz bunlarla nasıl yarışacağız? Sonuçta en nihayetinde bir şirket ve diğer geri kalan hepsi akademik gruplar. Bizim geleceğimiz ne olacak? Bu yarışmanın geleceği ne olacak? Bu kadar endişeli yorumlar vardı aslında. Birinci tartışılan şey bu. İkincisi de bu yani açılıyor. Yani kod açılacak mı? Ne raddede açılacak? Komünite bundan ne kadar faydalanabilir? Ve bunun perde arkasında aslında geride olan, bunun bilinçaltında olan fikir de bu kadar bizim ürettiğimiz, bütün akademik camianın ürettiği açık verinin üzerine kurulan bir firmanın hepsini açması gerekir ama yine de hepsini açıp açmayacağını bilmiyoruz. Bu ne kadar etik? Bunlar aslında hani bir günde cevaplanabilecek sorular değil. Bir kişinin yanıtlayabileceği sorular da değil. Komünitenin içerisinde tartışmalar sonucunda gelinecek noktalar var. Bütün genel olarak sadece bizim alanımızın değil, başka akademik camiaların da geç kalmadan bu akademik camiaya bakarak almaları gereken dersler var. Negatif bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitife çevirme anlamında, gidişatı pozitife çevirme anlamında. Genel olarak ama şey endişe ve tartışma noktaları bunlardı. Bunların çözülmesi adına olduğunu düşünüyorum. Bu dediğim gibi AlphaFold'un ve DeepMind'ın CEO'su, AlphaFold'un proje yani Project Lead diye geçen işte bu projeyi yürüten kişi ve aynı zamanda DeepMind'in CEO'su, ikisi de sunum yaptı. Bu yaptıkları sunumlarda birazcık hani bu endişelere karşı bir şeyler söylemeye çalıştılar ama çok da doyurucu olmadı aslında. Çünkü en nihayetinde kodda tam olarak ne yaptıklarını söylemeyi tercih etmedikleri için şu aşamada hani ne söyleseler yetersiz olacak. Çünkü insanlar kendi programlarını onların programlarına göre karşılaştıramıyor ve neyi ne kadar ileriye taşımaları gerektiklerini ve neyi ne kadar farklı yapmaları gerektiklerini bilmiyor. Ama komüniteden inanılmaz bir baskı var. Baskı derken bu yine kötü anlamda değil, haklı bir baskı. Yani ne yaptınız? Ya herkes bunu öğrenmek istiyor gerçekten. Ve böyle bir baskının olduğu bir ortamda, yine hani pozitif anlamda kullanıyorum bu baskı kelimesini. Herhangi yani hiçbir şey açıklamamaları bu mümkün değil. Yani bir yayın yapacaklarını, akademik bir yayın yapacaklarını, burada yöntemi anlatacaklarını ve işte insanların kullanabileceği bir platform oluşturabileceklerini, oluşturmayı düşündüklerini söylediler. Ama tabii ki böyle çok bir güven ortamı olamıyor en nihayetinde şey olmadığı için yani vergilerle fonlanan bir araştırma kurumu olmadığı için
Evet.
kendi kanaatlerine kalacak sonuçta. Böyle endişeli bir hava vardı. Hatta kapanışta da insanlar yine bu endişelerini dile getirdi. Uzun süredir da organizasyonda olan veya işte hakemlik yapan insanlar birazcık modu değiştirmeye çalıştı, özellikle son konferans kapanış tartışmasında. Yani biz aslında bununla yeni şeyler öğreneceğiz. Şimdi bambaşka şeylerin çözülmesi var sırada, onlara odaklanabiliriz. Aslında bununla birlikte de az önce sorduğun soruyu tam yanıtlamamıştım, onu fark ettim. Onunla ilgili ekstra bir şey de söyleyeyim. Hani her şey çözülmedi sonuçta. Bir şey çözüldü, çözülmeyen şeyler daha nedir, ne kaldı? Örnek veriyorum, tek bir protein nasıl işte katlandığını söyledi bize AlphaFold. Ama bu katlanmış proteinlerin bir moleküler makineyi oluşturmak için nasıl bir araya geldiklerini henüz bilmiyoruz. Benim mesela hakemlik yaptığım kategori buydu. Ben protein komplekslerinde, ona yapısı üzerinde uzmanlaştım. O yüzden bu kategoride hakemlik yapıyorum. Ve AlphaFold'un katılmadığı tek kategori de buydu. Dolayısıyla konferansta da benim hani her hakem kendi hakemlik değerlendirmesini anlattı. 30 dakikalık bir sunum yapıyor bu konferans üstünde. Ben bayağı strese girdim o yüzden sunum yapmadan önce. Çünkü herkes, yani bütün herkes bu sunumu bekliyordu. Yani açık ne var? Burada neyi kapatabiliriz? İşte nelerde kötü performans göstermiş komünite, nelerde iyi performans göstermiş. Mesela en önemlisi bu. Ben %100 eminim bir sonraki roundda buna da katılacaklar. Yani bu kategoriye de katılacaklar. Tek bir hedef koymuşlar kendilerine, o şekilde gidiyorlar. İkinci hedefleri mesela protein komplekslerinin, moleküler makinelerin yapısını anamak olarak koyduklarına eminim. Onun dışında da İşte hastalığa giden mekanizmaları çözmek olur. Veya daha uçta bahsettiğim bu bukalemon proteinlerin yapısını çözmek olur. Vesaire, daha böyle hani daha ekstrem noktalarda biyolojik önemi yine fazla olup ama ekstrem noktalarda problem olarak kalan şeyleri de sırasıyla ele almak isteyeceklerdir. Eğer ki amaçları bu ise. Tabii bir şirket olduğu için tam bilemiyoruz yani misyon ve amaçlarının ne olduğu zaman içinde de değişebilir.
Evet, yani şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Aslında açık veri, işte açık bilim, her şey böyle bir yarışma düzenleniyor. Her şey açık. Aslında muhtemelen bu yarışmaya katılıyorsanız o zaman siz de bütün her şeyi açmalısınız gibi bir şart olmalıydı aslında. Belki de yani bu sağlanabilir bir şey gibi geldi. Keşke öyle olsaydı. O zaman yani tabii ki zaten o başarı onlara bir şekilde bir ticari getirisi mutlaka olacak. Ama bu bağlamda en azından her şeyin açık olması şartı koşulabilirdi. Çok güzel, çok teşekkürler. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ben her şeyi konuştuk diye düşünüyorum ama varsa lütfen ekle.
Başka söylemek istediğim bir şey, belki son bir nokta olarak şunu ekleyebilirim. Bu tarz, yani yapay zekanın sağlık alanında çok daha farklı başarılarını duymaya devam edeceğiz. Ama bununla ilgili olarak ne kadarı şirketlerden gelecek, ne kadarı akademiden gelecek? Bu aslında devletlerin, eminim soruyorlardır kendilerine, zaten sormadıklarını kesinlikle düşünmüyorum ama belki biraz daha acil olarak sormaları gereken bir soru olmaya doğru gidiyor. Bunun en büyük sebebi ise mesela yine aynı şekilde bu bahsettiğim DeepMind'ın CEO'su yaptığı konuşmada kendi şirket bu probleme nasıl yaklaştıklarını anlattı. O benim için çok ilginçti. Onu bir kısaca aktarmak istiyorum.
Çok iyi.
Belki 20 kişilik bir takımla bu problemi çözmeye odaklanmışlar. Yani tabii ki biriken veri çok önemli ama bu veriyi nasıl işleyeceğini bulmuş olmak ve bunu 4 yıl içinde bulmuş olmak büyük bir başarı. Bu da onların başarısı, yani onu haklarını vermek gerekiyor. Ama şirkette bu probleme yaklaşım formatları akademiden çok çok farklı. Nasıl farklı? Mesela düşünmüşler, bu problemin tanımı nedir bu? Bunu çözmek için ne gerekli? İşte yapay zeka mimarisinden çok iyi anlayan mühendis, biyokimyacı, moleküler simülasyon bilen birisi, işte matematikçi. Bunun sosyal implikasyonunu anlamak için örnek veriyorum, mesela sosyolog, psikolog. Buna varıncaya kadar derinlemesine düşünülmüş büyük bir takım ve bu takım tek bir problemi çözmeye odaklanmış. 1 sene, 2 sene, 3 sene ne kadar zaman gerektiyse ve bu süre içerisinde maddi bir kaygı gütmeden de bu araştırmalarına odaklanmışlar. Şimdi bunun belki hani akademide sistemin nasıl olduğunu tam bilmeyen kişiler için biraz açıklamak gerekirse, akademik sistemin içerisinde biz hep öğrenciler ve işte veyahut da doktorasını tamamlamış nispeten uzmanlaşmaya yolunda giden insanlarla birlikte çalıştığımız için öncelikle bir kere hep bir devinim var bizim çalışma şeklimizin içerisinde. Yani birisi ben de aynısını, benim başıma da aynısı geldi. Uzman oldum ve başka bir yere gittim. Yani ben doktor hocam da aynısını benim için düşünmüştür. Uzmanlaştıktan sonra zaten orada olduğunuz, bulunduğunuz yerdeki zamanınızın sonuna gelmiş oluyorsunuz. Yani size ayrılan süre bitiyor. Çünkü hep fonlar bu şekilde. Doktor öğrencisi veya başka, yani sonsuza kadar kalamıyorsunuz. Onun dışında heterojen bir kitleyi uzun süre tutabilecek şekilde olan fon yapısı çok az. Bunu kesinlikle Türkiye üzerinde söylemiyorum. Bu tamamen dünyanın her yerinde olan bir şey. Örnek veriyorum, ben bir mekatronik mühendisine bu protein katlanma problemini çözmek için çok faydalı olabilir ama yani benim öyle bir lüksüm yok. Ben onu alamam. Çünkü ben bir fon aldığım zaman 2 senelik, 3 senelik zamanım var. Bu süre içerisinde hedefe kilitlenerek o hedefe gitmeye çalışıyorum ve sadece uzmanlaşmış, özelleşmiş kişileri buna kanalize edebilirim. Öyle bir şey, yani ne diyeyim, böyle bir esnek tavır sergileyemiyorum maalesef. Benim için değil, bütün akademisyenler için aynısı geçerli. Ancak burada probleme çok zekice yaklaşılmış. Yani konuyla direkt alakası olmayan ama yaptığı işi en iyi yapan, farklı disiplinlerden pek çok insan bir araya getirilmiş ve tek bir problemi çözmek için bunları belki böyle 2 sene bir odaya kapatmışlar. Yani bu şekilde belki tarif edebilirim. Ve onun sonucunda 30 farklı araştırma grubunun çözemediğini, bu sene çözemediğini diyeyim, 2 sene içerisinde çözmüşler. Ya buradan o yüzden bence böyle daha çok örnek olacağı için bütün dünyadaki akademisyenler ve işte akademiyi fonlayan, aslında da vergileri fonlayan toplum ve devletler bir düşünmeli. Yani bu böyle gidişat devam edecek. Biz bu şirketlerin sağlığı tekelini alma ihtimaline karşı toplumun yararını düşünme adına nasıl adımlar atmalıyız? Bunun içerisinde tabii bizim bence temelde kendimizi daha iyi anlatabilmemiz topluma. Toplumun da bizi anlamak istemesi. Sadece yine aynı şekilde Türkiye değil, bütün dünya için. Çünkü gerçekten anahtar akademinin daha iyi bir yere gelmesinde. Yani bununla, bu problemle bu şekilde veya farklı şekilde devletin yönlendirdiği kurumsallaşma modelleriyle belki çözülebilir. Yoksa böyle haberleri daha çok duyacağız ve daha çok depresyona giren bilim insanıyla karşılaşacağız. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Yani biraz böyle dünyaya bir mesaj gibi oldu ama
çok güzel oldu. Yani aslında fon verenlerin neyi fonlayacağı önemli. Yani interdisipliner, işte yani bir sürü farklı disiplinden bilim insanının beraberce çalışabileceği ve bir probleme yaklaşabileceği ve zaman tabii önemli bunda. Bir serbest zamanları olacağı, evet, bir ortam sağlanması, evet, aslında bütün olay. Çok teşekkürler Ezgi. Çok güzel.
Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İyi günler.